Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyonuz TGRT FM'de yayınlanan yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bizlere ne mutlu ki bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Geçen programlardan birinde sizlere Şirketi Hayriye'den bahsetmiştik. Şirketi Hayriye, hayırlı şirket, hayırlı ortaklık, hayırlı kuruluş demek. Yoksa Hayriye Hanım'ın şirketi demek değil. Peki ne yapardı bu Şirketi Hayriye? İstanbul'da Boğaziçi'nde vapur taşımacılığı işiyle uğraşırdı. Günümüzdeki şehir hatlarının atası. Evet ve Boğaziçi'nin gerçek mimarı Şirketi Hayriye olmuştur demiştik. Çünkü Boğaziçi sağlı sollu küçücük köylerden müteşekkildi. Ne zamanki Şirketi Hayriye çalışmaya başladı, Boğaziçi gelişti, güzelleşti ve bu köyler nüfusu artan birer sayfiye haline geldi. Evet, Şirket Hayriye'nin yolcu vapurları yanında yangın vapurları da olduğundan bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Köprüde hazır durur, nerede yangın çıksa oraya yardıma koşardı. Tulumbacıları doldururdu vapura, böylece tulumbacılar tek tek kilometrelerce koşmaktan kurtulurlardı. Şirketi Hayriye'nin yangın vapurlarının yanı sıra bir diğer hususi hizmette kullanılan vapuru vardı. Buna Vükela Vapuru adı verilmişti sevgili dinleyiciler. Bu Şirketi Hayriye kurulmadan önce Boğaziçi'nde kayık devrinin hüküm sürdüğü yıllarda devlet ricali, devletin ileri gelenleri bu Boğaziçi'nde bulunan yalılarına, sayfiyelerine protokole göre 3-4 ya da 5 çifte özel kayıklarıyla gider gelirlerdi. Bu seyahat kayıkçıların gücüne, havaya ve mevsime göre bazen birkaç saat sürmekteydi. Şirketi Hayriye'nin kurulup Boğaziçi'nde ilk vapurların çalışmaya başlamasından sonra devlet idaresinde müessir olan bu kişilerin çabuklukla, kolaylıkla bir yerden bir yere gidebilmeleri için hususi bir vapur tahsis edilmesi düşünüldü. Şirket ilk kez Sultan Abdülmecit devrinde en büyük vapurlarından birini bu işe tahsis etti sevgili dinleyiciler. Bu tahsis edilen vapura Vekiller Vapuru, yani Bakanlar Kurulu Vapuru manasına gelen Vükela Vapuru adı verildi. Vükela vapuru sabahları Kanlıca'dan hareket ederdi. Sultan Abdülmecit devrinde sabahları Fuat Paşa, oğlu Nazım Bey, Kanlıca'da oturan Saffet Paşa, Hekimbaşı İsmail Paşa hususi bir merasimle vapura binerler, her sabah bu merasim tekrarlanırdı. Şayet protokole göre daha üst rütbede bir vazifelinin kayığı arkada kalmışsa, diğer kayıktakiler yolu biraz daha uzatarak önce onun gelmesini bekler, daha sonra vapura binerlerdi. Osmanlılarda teşrifat çok mühimdi sevgili dinleyiciler. Kanlıca'dan uzun bir düdükle hareket ederdi vapur. Daha sonra iskelesi olan semtlerde iskeleye yanaşarak, olmayan yerlerde de açıkta demirleyerek diğer babali erkanını alır bebeğe gelirdi. Burada yalının rıhtımında tanzim edilen merasimde bu kez Ali Paşa ve Yusuf Kamil Paşa vapura binerlerdi. Vapur bütün yolcularını aldıktan sonra tam yol Sirkeci'ye giderken vekiller yol boyunca kendi aralarında o gün görüşecekleri, müzakere edecekleri mevzuları tartışırlardı. Vapurda kendilerine tütün ve kahve ikram edilirdi. Sohbet yol boyunca sürüp giderdi. Vapur Sirkeci iskelesine yanaşınca vekiller yine protokole göre inerler, iskelenin hemen yanında bekleyen hususi arabalarına binip Baba Ali'ye çıkarlardı. Baba Ali bugünkü İstanbul Valiliği'nin olduğu yer. Aynı vaziyet akşamları bu kez tersine tekrarlanmaktaydı. Ülkela vapuru bazı devlet adamlarının sefirler ve hususi misafirler şerefine verdiği hususi yemeklerde işte bu misafirleri taşımak için de kullanılırdı. Hatta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinin Vükela vapurunda kararlaştırıldığını söyleyenler var. Devrin sadrazamı Rüştü Paşa, mütercim Rüştü Paşa ile Şeyhülislam Hayrullah Efendi, Vükela vapurunun arka taraftaki kamerasında baş başa vererek Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi mevzunu birkaç seyahat boyunca uzun uzadıya konuşmuşlar. Daha sonra bunu tatbik safhasına koymuşlardı. Vükela vapurlarının kaç yıl müddetle çalıştırıldığı, bu hizmete hangi gemilerin verildiği hususunda kaynaklarda bilgi yoktur sevgili dinleyiciler. Daha önce de size ifade ettiğimiz gibi, şirket gemileri çalışmaya başladığı sırada henüz yazılı bir tarife, bunun yanı sıra bugünkü gibi üzerinde inilecek iskelenin adının yazılı olduğu biletler yoktu. Bidayette en uzak semt olarak bilinen İstinye ve Kanlıca'ya 3 kuruş ücret alınıyordu. Diğer semtler için bilet ücreti 20 para ile 50 para arasında değişmekteydi. Şirket bunun yanı sıra o devirlerde Boğaz içinde oturanların varlıklı kişiler olduğunu, bunların uşaklarıyla, hizmetkarlarıyla, köleleriyle beraber seyahat yapmak isteyeceklerini nazar itibari alarak hususi bir tarife tanzim etmişti. Yani bu hizmetkarlara daha indirimli bir tarife tatbik ediliyordu. 1861 tarihinde gazetelerde neşredilen Şirket-i Hayriye Yolcu Tarifesinden, Dersaadet'ten yani Sur içindeki İstanbul'dan Kandilli'ye gidecek olan bir şahsın uşağı ile beraber aylık olarak 250 kuruş ödemesi gerektiğini öğreniyoruz. Daha uzak iskelelerde ise bu ücret 350 kuruşa kadar yükseliyor. Birden fazla uşak olması halinde tenzilat yapılmaktaydı. Bu da şirketin ayrı bir hususiyetiydi. Şirket o yıllarda Boğaz içinde oturan zenginlerin İstanbul'a uşaklarıyla beraber gideceğini nazar itibari alarak ücret konusunda ikisini bir ücrete tabi tutmuş. Hatta kolaylık olsun diye aylık abonman usulü ihdas etmişti. İşte bu tarife şirketin Türk halkının alışkanlıklarına saygı duyduğunu gösteren güzel bir numunedir. Hüseyin Haki Bey'den sonra Şirket Hayriye'nin müdürlüğüne Hafız Vehbi Efendi tayin edildi. Bu devirde ilk kez vapurların geliş ve gidişlerini tanzim etmek, ayrıca büyük yolsuzluklara sebep olan bilet meselesini halletmek maksadıyla çalışmalara başlandı. İlk olarak Seyr-ü Sefer Bürosu teşkil edildi. Bunun başına da Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi'nin matematik riyaziye müderrislerinden, matematik profesörlerinden İzzet Bey tayin edildi. Bu Seyr-ü Sefer Bürosu, iskelelerin köprüden uzaklığını ve vapurların süratlerini dikkate alarak Şirket-i Hayriye'nin ilk muntazam tarifesini hazırladı. Hazırlanan tarifede vapurların köprüden kalkış iskelesi, uğrayacakları yerler, varış ve kalkış saatleri tek tek ifade ediliyor. Böylece halk iskele ve kayıklarda bazen saatleri bulan bekleyişten kurtarılıyordu. O devre kadar geliş ve gidişi hava şartlarına, limandaki trafiğin az ya da çok oluşuna ve süratlerine bağlı olan vapurlar muntazam bir şekilde çalışmaya başlamışlardı. İstanbul'da yaşayan ekalliyetler, azınlıklar da nazar itibari alınarak yapılan tarifeler Türkçe, Rumca, Ermenice ve Fransızca olarak bastırılmış bulunuyordu. Evet, vapurların böyle muntazam bir şekilde işlemeye başlamasıyla yolcuların en büyük meselesi olan bekleme derdi ortadan kalktı. O devrin gazetelerinde sık sık görülen ve halkın fikrini, reyini aksettirerek beklemekten bıkan yolcuların sözcülüğünü yapan şirketi hayriye mi, şirketi şerriye mi şeklindeki makalelerde böylece nihayet buldu. Evet sevgili dinleyiciler, şirket vapurlarının işleyişi bir tarifeyle tanzim edilince iş bilet meselesine geldi. Hafız Vehbi Efendi'nin iş başına gelmesinden evvel biletler vapurlarda dolaşan seyyar biletçilerden alınmaktaydı. Biletçi, iskele görevlilerinden bir marka alarak vapura binen yolcuya hangi iskelede ineceğini sorar, ona göre bilet yerine geçen küçük bir karton parçası verip ücretini alırdı. Bu karton parçasının üzerinde ne iskelenin adı, ne alınan ücret, ne de gün kaydı vardı. Bu usul şirkette büyük yolsuzluklara sebep oldu. İşte onun için biletçi yolsuzluğu, daha önce de size ifade ettiğimiz gibi, birkaç mühim memurun işinden olmasına sebebiyet verdi. Bunun üzerine bundan vazgeçilmesi düşünüldü. Şirketin heyeti idare azalarından, yönetim kurulu üyelerinden Bedros Azaryan, bilet ücretlerini tespit etmek üzere vapurların çalıştığı iskeleleri 3 mıntıka altında toplayarak bir tarife hazırladı. Birinci mıntıkada Anadolu yakasının yakın iskeleleri. İkinci mıntıkada Rumeli yakası iskeleleri. Üçüncü mıntıkada ise her iki yakanın uzak semtleri yer almaktaydı. Bedros Azaryan Efendi bilet ücretlerini işte bu mıntıkalara göre tespit etmişti. Yakın iskelelerde inecek yolculardan daha az ücret alınacaktı. Bu arada bilet ücretlerinde umumi bir ayarlamaya gidilmişti. 10 ile 15 para arasında değişen zamlar yapılmıştı. Bu Bedros Azaryan Efendi'nin hazırladığı ve idare heyetinin tasdikiyle tatbikata giren yeni tarife ancak 3 gün veriyette kalabildi. Buna Beylerbeyi halkanın saray önünde yaptığı bir nümayiş sebebiyet verdi. Beylerbeyi, Boğaziçi'nde halkının nezaketiyle, kibarlığıyla ün yapmış bir semt olarak tarihe geçmişti. Şirket vapurlarının işlemeye başlamasından sonra iskelede birbirlerine aman efendim siz önden buyurun, olmaz efendim siz önden buyurun sözleriyle yol verirlerdi. Bu kibarlık gösterisini köşkünden izleyen kaptanların uzun süre beklemesine yol açarlardı. İşte şirket kaptanları bu yüzden Beylerbeyi iskelesinde çok beklemekten yakınır, gecikmelere bir sebep olarak da bu hali gösterirlerdi. Ancak bilet ücretlerine 10 para zam yapıldığını duyan Beylerbeyi halkı ilk kez bu ananevi kibarlıklarını bir tarafa bırakarak bunu hem de padişahın gözleri önünde protesto ettiler. Mavnalarla, kayıklarla sarayın önünde toplanarak şirket aleyhinde nümayiş yaptılar. Beylerbeyi halkının bu öfkeli protestosuna şahit olan padişah yapılan zammın geri alınmasını ve mıntıka metodunun kaldırılmasını emretti. Bu istek üzerine yine eski usulün tatbikine geçildi. Demek ki yeni tarifenin ömrü sadece 3 gün sürmüştü. Ancak şirket bu arada marka usulünü kaldırmıştı. İlk kez üzerinde iskele adı yazılı biletleri satışa çıkarmıştı. Böylece yolcunun önce marka alıp gemiye binip gemide bu markaya göre bilet alması usulü artık tarihe karışıyordu. Evet, ilk yazılı tarifeler. Üzerinde iskele adının yer aldığı ilk biletler. Şirket yeniliklerini sadece idari sahalarda değil, vapurlarda da sürdürüyordu. Yine bu devirde ilk pervaneli vapurlar İngiltere'den getirtilerek halkın hizmetine girdi sevgili dinleyiciler. 47 numaralı Tarzı Nevin ve yani yeni usul ve 48 numaralı Dilnişin, gönle oturan manasına. Şey gibi saray daki cariyelere de bu isimler verilirdi. Farsça tam terkipler. Bu gemiler de böyle cariyeler gibi isimlendirilmiş. Zaten dünya literatüründe gemiler hep hanım sayılır. Maskulin değildir gemi isimleri. Onun için hep bu tür isimler konulmuş. İşte bu Tarzı Nevin ve Dilnişin vapurları İngiltere'de, Scotland'da Fairfield tesislerinde yaptırılmıştı. Pervaneli oymalarının yanı sıra diğer bazı yeniliklere de sahipti bunlar. Kaptan köşkleri kapalıydı ve kaloriferliydi. 10 mil sürat yaparlardı. Ancak buna mukabil yolcu taşıma kapasiteleri çok düşüktü. Ancak 300'er yolcu alabiliyorlardı. Tabi pervaneli vapurların hizmete girmesi halk arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak bu sefer kaptanlardan reaksiyon geldi. O devre kadar boğazın akıntılı sularında yandan çarklı gemileri idare etmeye alışmış kaptanlar, pervaneli gemilerin kullanılmaya elverişli olmadığını öne sürüyordu. Bunun çeşitli zorluklar meydana getireceğini söylüyorlardı. Onlara göre bu vapurlar Boğaziçi'nin hususi şartları göz önünde tutularak yapılmamıştı. İskoçya usulü gemilerdi. Bu arada işleyen vapur sayısı arttıkça Boğaziçi'nde kayda değer gelişmeler oluyordu sevgili dinleyiciler. O güne kadar çevresiyle her türlü irtibatı kesik olan köyler birer semt haline dönüşüyordu. Boğaziçi gelişiyordu. Gün geçtikçe büyüyüp adeta İstanbul'un bir parçası haline geliyordu. 1887 yılında bir yılda taşınan yolcu sayısı 8 milyonken 4 yıl sonra bu rakam 9 milyonu aşmıştı. Asrımızın başında yani 1900 yılında ise rekor bir seviyeye çıktı. Tam 13 milyon 148 bin yolcu taşınmıştı. Evet, Boğaziçi'nin bu inkişafında bu bölgede şirket tarafından peş peşe yaptırılan iskeleler mühim bir amil olmuştur sevgili dinleyiciler. Şirketin yaptırdığı ilk iskele bilindiği üzere Üsküdar iskelesidir. 1851-52 yıllarında yaptırılmış bu iskele. Arkasından Çengelköy halkının talebi üzerine buraya yaptırılan iskele takip etmiş 1853 yılında. Daha sonra Boğaz'ın iki yakasındaki diğer semtlere ve araba vapurlarının işlemeye başlamasından sonra Kabataş'a iskele inşa ettirilmişti. Bu iskeleler günümüzde kondu adı verilen meskenleri andıran tipte ahşap olarak inşa edilmişti. Derme çatma küçücük yerlerdi. Ancak halka kapalı yerlerde bekleme kolaylığı sağladığı için çok çabuk benimsendi. Şirket Hayriye'nin müdürü olan Hafız Vehbi Efendi'nin vazifesinin son devrinde Şirket Hayriye vapurları yeni bir gelişme daha gösterdi. Bu kez çift pervaneli ilk vapurlar hizmete girdi sevgili dinleyiciler. 59 numaralı Kamer ve 60 numaralı Rağbet gemileri bu yeniliğin öncüsü olurken harp bulutları gökyüzünü karartıyordu. İstanbul o sessiz, o sakin huzur beldesi değildi artık. İtalyan ve Balkan harpleri peş peşe birbirini izlerken Şirket Hayriye bu karanlık günlere iki araba vapuru dışında 33 numaradan 70 numaralı Ziya vapuruna kadar oluşan 37 gemiyle giriyordu. Şirket gemileri ilk kez 1877-78 yani 93 harbinde Osmanlı-Rus harbi esnasında nakliyede kullanılmıştı. Bunu Balkan harbi takip etti. Balkan harbi esnasında Bulgar ordusu Çatalca önlerine yaklaşırken şirket 17 gemisini asker ve yaralı nakli için tahsis etmişti. Suhulet mesela, dünyanın ilk araba vapuru olan Suhulet, Nusret, İhsan, Şükran, Rehber, Metanet, efendim Eser-i Merhamet, Rüçhan, Rağbet, Sultaniye gemileri, Hünkar İskelesi gemisi, Küçük Su gemisi, Güzel Hisar, Hüseyin Haki Bey gemisi, Ziya Bey vapurları hep buna tahsis edildi. Bu gemilerden bazılarını bir daha Boğaz'a dönmek, dünyanın incisi Boğaziçi'nin çırpıntılı sularında sefer yapmak nasip olmadı sevgili dinleyiciler. Bu gemiler Marmara Denizi'nde İzmit, Çanakkale, Gelibolu, Karamürsel, Şarköy ve Tekirdağ'a asker taşıdılar. İşlerinden bazıları o devirde bugünkü gibi modern çıkartma gemileri olmadığı için sahillere yapılan çıkartmalarda kullanıldı. İşletmenin ve dünyanın ilk araba vapuru olan Suhulet, İtalyan Harbi'nde, Libya, Trablus Harbi'nde ve Çanakkale Harbi esnasında Çanakkale'de mayın dökme ve asker nakliyatında kullanıldı. O günün şartlarına göre 4 bataryalı bir birliğin naklinin 4 gün sürmesine mukabil Suhulet adı gibi kolaylık sağlayarak böylesine bir birliği 2,5 saatte bir yakadan öbürüne aktarmaktaydı. Şirket Hayriye gemilerinin kaptanları dünyanın en güzel köşelerinden birisi olarak bilinen Boğaziçi'nden tanımadıkları, bilmedikleri bu sulara gelmişlerdi. Üstelik o sakin, o güzel, insana huzur veren yolculukların yerini her anı büyük bir tehlikeyle dolu seyahat almıştı. Düşman asker taşıyan gemileri de batırılması mutlaka gerekli birer hedef olarak seçilmişti. Bunun için hiçbir fırsattan kaçınmıyordu. Dünyanın yenilmez armadaları olarak bilinen devasa düşman zırhlılarının biraz ötesinde, zaman zaman isabetsiz atışların çevresinde havaya yükselttiği su kütleleri arasında, tepelerinde top mermileri vızır vızır uçuşurken, her an deniz altından bir saldırı bekleyerek böylesine bir hizmeti vermek kolay değildi şüphesiz. Ve bazen gemilerin batmasıyla da neticelenebiliyordu. Nitekim 1909 yılında Fransa'dan getirtilen Sultaniye ve Hünkar İskelesi adlı gemiler, Çanakkale Harbi esnasında asker taşırken bölgede cirit atan düşman denizaltıları tarafından batırılmıştı. Şirket Hayriye Filosu'na 1909 yılında katılan bu iki gemi, 10,5 millik süratleriyle şirketin en hızlı gemileri arasında yer alıyorlardı. 1069 yolcu taşıyabilen bu gemiler, diğerleriyle beraber Çanakkale'de ateş hattında asker taşımaktaydılar. Bu vazifeyi günlerce hiçbir tehlikeden yılmadan muvaffakiyetle yerine getiren iki gemi kaptanlarının ustalığı sayesinde su üstündeki tehlikelerden korunabiliyorlardı. Ama o yıllarda müdafaasız bu gemi kaptanlarının en büyük korkusu deniz altından, ne zaman geleceği belli olmayan bir saldırıydı. Tıklım tıklım asker yüklü bir halde giderken, yanı başlarında suların yarılıp gürültüyle bir düşman denizaltının ortaya çıkıvermesi ya da bir torpilin gelip kendilerini buluvermesi an meselesiydi. Evet, Sultaniye ve Hünkar İskelesi gemilerinin kaptanları vazifelerini günlerce sürdürdüler. Ama Marmara'ya sızan düşman denizaltılarının, ki bunların milletleri tespit edilememişti, muhtemelen İngiliz denizaltılarıydı, bunların torpillerine hedef olmaktan kurtulamadılar. Çanakkale ve Marmara'da birçok gemiyi asker sivil demeden batıran AE2 İngiliz denizaltısı, bölgede asker taşıyan emektar 38 numaralı Şükran adlı şirket gemisini de kendisine kurban olarak seçmişti. Ancak Sultanhisar gemisinin kaptanı Ali Rıza Bey'in zamanında ikazı gemiyi bu akıbetten kurtarmıştı. 27 Nisan 1915 günü Şükran gemisi Gelibolu'ya asker götürüyordu. Mehmetçikler havanın güzel olmasından istifade ederek güverteye çıkmış, davul zurna çalıp oyun oynuyorlardı. Aynı anda su seviyesinin altında meşhur AE-2 denizaltısının kaptanı Şükran'ı hedef olarak seçmişti. Torpido atış menziline girerken denizaltı personeli alarma geçmiş bulunuyordu. Ve torpil birden ateşlendi. Yıldırım gibi hedefe doğru yaklaşıyordu. Ancak bölgede günlerden beri denizaltının izini arayan Sultanhisar gemisinin kaptanı Ali Rıza Bey torpili fark etmişti. Anında Şükran gemisinin kaptanını ve personelini ikaz etti. Gemi kaptanı ani ve başarılı bir manevra yaparak torpilin isabetinden son anda gemisini kurtardı. Nitekim İngiliz denizaltısının kaptanı daha sonra Ali Rıza Bey'e teslim olduğu sırada Şükran'ı hedef seçtiğini anlatarak, ancak üzerinde durmadan tepinen bir bot yüzünden batırmayı başaramadım diyecekti. Bot sözüyle kastettiği Sultanhisar gemisiydi. Bu badireyi kaptanının ustalığı sayesinde atlatan Şükran, harpten sonra yine Boğaziçi'ne dönerek çalışmasını sürdürdü. Ya eseri merhamet? Köprü de demirliyken bir vapurun çapasının çarpması neticesi batan, daha sonra padişahın merhameti neticesi Haliç'in dibinden çıkarıldığı için eseri merhamet adı verilen gemi, boyuna posuna bakmadan koca düşman zırhlılarına kafa tutmuştu. Onların burunlarının dibinde suları köpüklüye köpüklü asker taşımıştı. Daha sonra da savaş hattından dönüp Haydarpaşa Sirkeci arasında asker nakliyatında kullanılmıştı. Şirket gemilerinden ikisi de Zonguldak'tan cepheye kömür getirmekle vazifelendirilmişti. O güne kadar boğaz sularının dışına çıkmamış bu gemiler, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele ede ede, zaman zaman pusudaki düşman gemilerinden kurtulma mücadelesi içinde hizmet verdiler. Birinci Can Harbi esnasında 17 gemisini ordu emrine veren şirket hayriyenin 9 gemisi düşman tarafından batırıldı. Bir gemisi ise Romanya'da müsaade edilmişti. Bu geminin neden Romanya'ya gittiği, nasıl gittiği ve batan gemilerin hangileri olduğu hakkında kaynaklarda malumat yok. Kalan gemiler boğaz içine dönerek diğer gemilerle beraber seferlerini sürdürmeye başladılar. Ama boğaz içi o eski, o güzel boğaz içi değildi artık. Harp pek çok şeyi değiştirmişti. Boğazın o şiir dolu sükuneti kaybolmuştu. O güzelim yalılarda yaşayanlar İstanbul'a göç etmişlerdi. Yolcu sayısı azalmıştı. İmparatorluk semalarını kaplayan savaş bulutları dağılmamıştı henüz. Bu kez tüm millet canının dişine takarak yeni bir mücadele vermeye hazırlanıyordu. Ve tam 66 yıldan beri boğaz içinde nakliyeyi temine çalışan şirket hayriyeyi de bir tehlike bekliyordu. İflas tehlikesi. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Böylece sizlere veda ederken haftaya tekrar yeni bir Çınaraltı programında buluşmayı umut ettiğimizi belirtiyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. TGRT FM'den ayrılmayın. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Çınaraltı.